Ayrım 6, sayfa 80. Birkaç ay sonra iki atlı yan yana Athi Nehri kıyısında ilerliyorlardı. Seyisler de yedek atları çekerek biraz geriden onları takip ediyorlardı. Biniciler geniş kenarlı yumuşak şapkalar giymişlerdi ve mızraklarını arkada taşıyorlardı. Önlerindeki geniş yeşil Athi düzlükleri ufka kadar uzanmaktaydı. Yer yer zebra, deve kuşu, impala ve öküz başlı Güney Afrika antilobu yani gnu sürüleri görünüyordu. Sadece 100 adım ötelerinden geçen bir çift zürafa kocaman kara gözleriyle atlılara şöyle bir göz attılar. Leon en sevdiği amcasına, "Efendim daha fazla dayanamayacağım," dedi. "Başka bir alaya tayin edilmek için başvuracağım." Kraliyet Afrika piyadeleri 1. Alay Komutanı Albay Penrod Ballantyne, "Seni alacaklarından kuşkuluyum oğlum, sicilinde koca bir kara leke var," dedi. "Hindistan'a ne dersin? Daha önce Güney Afrika'da birlikte olduğum arkadaşlara senin için bir iki laf edebilirim." Penrod yeğenini deniyordu. Leon, "Teşekkür ederim efendim ama Afrika'dan ayrılmayı hiç düşünmedim," diye cevap verdi. "İnsan Nil suyuyla memeden kesilince bağlarından kurtulamıyor." Penrod başını salladı. Beklediği cevap buydu. Üst cebinden gümüş bir kutu alıp içinden bir tane Players altın yaprak çıkardı. Dudaklarının arasına yerleştirerek bir tane de Leon'a ikram etti. "Teşekkür ederim efendim, sevmiyorum." Leon amcası kapatmadan önce kutunun içine kazınmış yazıyı okuyabilmişti. "İki pense, onu seven karısından 50. doğum günü anısı, Saffron." Saffron yengenin ilginç bir espri anlayışı vardı. Penrod'un asıl lakabı Penny'ydi ama onca yıllık evlilikten sonra karısı bu değeri ikiye katlamaya karar vermişti. "Efendim, kimse beni istemezse sanırım görevimden istifa etmekten başka çarem kalmayacak. Zaten 3 yılımı binbaşı Snell'in emirleri yüzünden vahşi yerlerde dolanarak hiçbir yere ulaşamadan harcadım. Bu durumu daha fazla kaldıramayacağım." Penrod konuyu düşündü ama uygun bir cevap vermesine fırsat kalmadan nehir kıyısındaki bir hareket gözüne takıldı. Kıyıdaki çalıların arasında tırıs giden bir Afrika yaban domuzu vardı. Kıvrık beyaz dişleri neredeyse siyah yumrularla kaplı suratının tamamını kaplıyordu. Püsküllü kuyruğu cetvel gibi dümdüz yukarı kalkmıştı. Penrod, "Tamam gidiyoruz," diye bağırdı. "Haydi çabuk." Kısrağının böğrünü topuklayınca hayvan ok gibi fırladı. Leon da uzun domuz mızrağını tutarak polo atının boynuna yapışmış amcasının peşinden gidiyordu. "Tanrım, sahiden kocaman, şu dişlere bakın, kaçırmayalım amca." Benrod'un kısrağı avın hemen ardından uçarcasına gidiyordu. Ama Leon'un hadım edilmiş doğru atı da uçuşan kuyruğunun yarım boy gerisinden geliyordu. Domuz nal seslerini duyunca durup arkasına baktı. Yaklaşan atlara hayretle bakıp hızla döndü ve keskin toynaklarıyla tozu dumana katarak kaçmaya başladı. Ama kısraktan kurtulamamıştı. Penrod eğerde doğruldu ve mızrağıyla domuzun çıkık kürek kemiklerinin ortasındaki tüysüz gri deriye nişan aldı. "Vur onu iki pence." Leon duyduğu heyecandan sadece yengesinin kullandığı isimle seslenmişti. Penrod duyduğunu belli eden bir şey yapmadı. Pozisyonunu aldı, mızrağın sivri ucu tam hedefe yönelmişti. Fakat son anda yaban domuzu yön değiştirdi ve kısrağın ön bacaklarının altına doğru koştu. Zıplayan polo topunu ustaca takip etmek üzere eğitilmiş olduğu halde kısrak bu manevrayı karşılayamadı ve avın üstünden geçti. Mızrak yaban domuzuna zarar vermeden postunu sıyırıp geçmişti. Penrod sert bir hareketle atın başını çevirdi. Hayvan şaha kalkıp gemini ısırdı, av heyecanından gözleri irileşmişti. Penrod, "Haydi sevgilim, hamle zamanı," diyerek kısrağı yüreklendirdi ve köreltilmiş mahmuzlarıyla böğrünü okşadı. Hayvan tekrar koşmaya hazırdı ama Leon yolunu kesmişti ve midillisi kayışla bağlanmış gibi domuzun arka ayaklarına yapışmıştı. At ve binicisi çırpınan, kaçmak için umutsuzca dönüp duran yaban domuzundan ayrılmıyordu. Onlar birlikte daireler çizerken Penrod da gülerek tavsiyelerde bulunuyordu. "Bırakmayın bayım, dişlere dikkat edin, neredeyse geçirecek." Yaban domuzu Leon'un görüş alanının dışına çıktı ve az kalsın tekrar çalıların arasında kayboluyordu. Ama üzengilerinin üstüne kalkmış olan Leon mızrağını ustaca sol eline geçirip domuzun kürek kemiklerinin ortasına sapladı. Hayvan belli ki kalbine darbe almıştı. Leon hadım midillisi ölmekte olan domuzun üstünden geçerken mızrağın sapını bıraktı ve bileğini bükmesine gerek kalmadan mızrağın ucu serbest kaldı. Parlak çelik ve 60 santimlik sapı yaban domuzunun kanıyla parlıyordu. Hayvan bir kere haykırdı ve ön bacakları altına büküldü. Önce uzun burnunun üstüne düştü, sonra yana devrildi. Arka bacaklarıyla havayı tırmaladı ve öldü.
''Oo, gerçekten bravo bayım, mükemmel bir avdı.''
Penrod yeğeninin yanında atının dizginlerini çekti. İkisi de soluk soluğa gülüyorlardı.
''Sen bir dakika önce bana seslenirken ne demiştin?''
''Özür dilerim amca, heyecandan ağzımdan kaçtı.''
''Bir daha duymayayım, saygısız ufaklık. Kurbağanın sana kızmasına şaşmamak lazım. İçten içe onu anlıyor ve sempati duyuyorum.''
''Bu iş beni susattı. Bir fincan çaya ne dersiniz efendim?'' Leon konuyu değiştirivermişti. İsmail öldürdükleri hayvanı görür görmez yük arabasını gölgeye çekmiş ve ateşi yakmıştı bile.
''Penrod, çay bunu telafi etmek için hafif kalır. İki pensmiş. Ne tür bir kuşak geliyor arkamızdan?'' diye homurdandı.
Onlar altlarından indiklerinde çay demlenmekteydi. Penrod gölgedeki kamp koltuklarından birine yerleşirken, ''Üç kaşık şeker, iki tane de senin zencefil çubuklarından İsmail'' dedi. ''Saygıdeğer ve değerli Lady eşiniz bundan hoşlanmayacak efendi.''
''Saygıdeğer ve değerli eşim Kahire'de, bize katılmayacak.'' diye hatırlatan Penrod, İsmail'in önüne koyduğu bisküvi tabağına uzandı. Bisküviyi zevkle çiğneyip üstüne çay içti ve bıyığını düzeltti.
Hindistan'a da gitmek istemiyorsun madem, istifa ettikten sonra ne yapmak niyetindesin?
Benim için sadece Afrika var. Leon kendi kupasından çay içip düşünceli bir tavırla, belki fil avcılığında kendimi deneyebilirim dedi.
Fil avcılığı mı? Penrod inanamamıştı. Meslek olarak mı? Yani Salus'la Bell'in bir zamanlar yaptıkları gibi mi?
Onların maceralarını okuduğumdan beri beni büyülüyor bu iş.
Romantik saçmalıklar, 30 yıl geç kaldın. O ihtiyar çocuklar bütün Afrika'yı parselledi. Canları nereye isterse oraya gittiler, ne isterlerse onu yaptılar. Artık modern çağdayız, her şey değişti. Şimdi her tarafa giden yollar ve demir yolları var. Afrika'daki ülkelerin hiçbirinde sahibine o harika hayvanların binlercesini katletme hakkı sağlayan sertifikalar verilmiyor artık. Bütün bunlar bitti ve bitmesi de iyi bir şey. Zaten zor ve acı bir hayattı. Üstelik tüm tehlikelerinin yanında bir de yalnızlık çekiyordun. Düşünsene, yıllarca yabani bölgelerde dilini bilen birine rastlamadan dolanıp duruyordun. Bu fikri aklından çıkar.
Leon hayal kırıklığına uğramıştı. Penrod bir sigara daha çıkarıp yakarken o gözlerini fincana dikmişti. Sonunda, o zaman ne yapacağımı bilmiyorum demektir diye itiraf etti.
''Başını kaldır oğlum.'' Penrod'un sesi şimdi daha kibardı. ''Avcı mı olmak istiyorsun?''
''Bu işten adam gibi para kazanan birkaç kişi var. Safari rehberliği için deniz aşırı ülkelere pazarlıyorlar kendilerini. Avrupa'da, Amerika'da bir iki file ateş etmek için servet ödemeye hazır zenginler, kraliyet mensupları, aristokratlar, milyonerler var. Bugünlerde Afrika'daki büyük av partileri sosyetede moda oldu.''
''Beyaz avcılar mı?'' Yani Tarleton ve Cunningham gibi mi? Leon'un yüzü aydınlanmıştı. Ne müthiş bir hayat olmalı. Sonra yine çöktü. Ama nasıl başlarım? Hiç param yok. Babamdan da yardım isteyemem. Zaten güler bana. Başka birini de tanımıyorum. O dükler, prensesler, zengin iş adamları ne diye ta Avrupa'dan kalkıp benimle avlanmaya gelsinler ki?
Seni tanıdığım bir adamla görüştürebilirim. Sana yardım etmek isteyebilir.
Ne zaman gidebiliriz?
Yarın. Kamp Nairobi'ye atla kısa bir mesafede.
Binbaşı Snell beni Turkana Gölü'ne göreve gönderiyor. Orada yapılacak kale için uygun yer bulmaya.
Turkana mı? Penrod kahkahayı bastı. Orada niye kaleye ihtiyacımız olsun ki?
Bu da onun eğlence anlayışı. İstediği raporları sunduğum zaman kenarlarına alaycı yorumlar yazıp geri gönderiyor.
Onunla konuşurum. Özel bir iş için kısa bir süre izin vermesini isterim.
Teşekkür ederim efendim, çok teşekkür ederim. Atlarının üstünde karargah kapısından çıkıp Nairobi'nin ana caddesi boyunca ilerlediler. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen geniş ve henüz düzleştirilmemiş olan yol kalabalıktı. Neredeyse altına hücum şehirlerindekine benzer bir telaş vardı. Koloni valisi Sir Charles ucuz bir fiyata dönümler dolusu toprak vaat ederek insanları teşvik etmiş ve onlar da eski kıtadan kalkıp buralara gelmişlerdi. Yol el değmemiş bölgelerdeki topraklarına giden perişan ailelerin azıcık eşyalarını tepeleme yığdıkları at arabalarıyla kilitlenmiş gibiydi. Hintli, Goalı ve Musevi tüccarlar da peşlerindeydi. Kerpiç dükkanları yolun iki tarafına diziliydi. Vitrinlerindeki elle yazılmış tabelalarında şampanyadan dinamite, kürekten av tüfeği şarjörüne kadar her şeyi sunuyorlardı. Penrod'la Leon öküz arabalarının katır sürelerinin arasından geçtiler ve Penrod Norfolk Otel'in önünde ufak tefek bir adamı selamlamak için dizginlerini çekti. Adam başında kolonyer şapkasıyla bir çift Burchell zebrası tarafından çekilen faytona yer cücesi gibi tünemişti. Penrod günaydın lordum diyerek selam verdi. Küçük adam burnunun ucundaki çelik çerçeveli gözlüğü düzeltti. Ah albay sizi görmek ne hoş. Nereye gidiyorsunuz? Percy Phillips'i görmeye. Sevgili Percy, başını salla, çok iyi dostumdur. Memleketten geldiğim ilk yıl onunla avlanmıştım. Kuzeydeki hudut bölgesinden Sudan'ın içlerine kadar 6 ay yürümüştük. Beni 2 tane devasa file götürmüştü, iyi adamdır. Büyük hayvan avı hakkında ne biliyorsam ondan öğrendim. Harika bir iş çıkarmıştınız. 0.577'lik tüfeğinizle gösterdiğiniz hünerler neredeyse onunkiler gibi efsane oldu. Çok naziksiniz ama iltifatınızı mübalağalı buluyorum. Parlak delici bakışlarını Leon'a çevirdi. Bu genç beyefendi kim? Yeğenim, Teğmen Leon Courtney'i takdim edebilir miyim? Leon, bu beyefendi de Lord Delamere. Sizinle tanışmaktan onur duydum lordum. Kim olduğunuzu biliyorum. Lord Hazretleri'nin gözleri keyifle ışıldıyordu. Belli ki yerel toplumun diğer üyeleri gibi fazilet düşkünü rolü yapmayacaktı. Leon adamın bir sonraki cümlesinde Verity O'Hearn'le ilgili bir espri olabileceğini düşünüp hemen araya girdi. Ben de araba atlarınızın ününü duymuştum lordum. Kendi ellerimle yakalayıp yetiştiririm. Deramer ona son bir delici bakış fırlattıktan sonra başını çevirdi. Genç Verity'nin ona bu kadar tutulması ve kümesteki bütün kartorozların kıskançlık nöbetleri geçirmesi anlaşılır bir şey diye düşündü. Bu genç en tutucu bakireleri bile baştan çıkarırdı. Lord Phaeton kırpacıyla kolini şapkasının kenarına dokundu. Size iyi günler dilerim albay. Percy'ye selamlarımı iletin. Zebraları kamçılayıp yola koyuldu. Penrod Lord Delamere bir zamanlar büyük bir şikariydi ama artık ateşli bir korumacı oldu dedi. Rift Vadisi'nin batı yakasındaki Soysambu'da hektarlarca arazisi var. İngiltere'deki aile mülklerini ipotek ettirip son kuruşuna kadar orayı bir av mabedine dönüştürüyor. En iyi avcılar hep böyledir zaten. Öldürmekten bıkınca eski avlarının en adanmış koruyucuları olurlar. Kentten çıkıp Ngong tepeleri boyunca ilerlediler ve ormanın içine yayılmış bir kamp alanına ulaştılar. Çadırlar, sazdan kulübeler ve yuvarlak evler ağaçların altına rastgele dağılmıştı. Burası Percy'nin Tandala kampı. Tandala, Swahili dilinde iri Afrika ceylanlarına verilen attı. Müşterilerini sahilden trenle getiriyor ve buradan sonra da yaya olarak at sırtında veya öküz arabasıyla ulaşım sağlıyor. Tepeden inmeye başladılar ama ana kampa varmadan önce avlanan hayvanların kurutulduğu ve muhafaza edildiği post kulübelerini geçtiler. Burada ağaçların üst dalları akbabalar ve etçil leyleklerle doluydu. Kurutulan postların ve kafaların acı ve yoğun bir kokusu vardı. Atlarının dizginlerini çekip iki ihtiyar Ndrobo'nun el baltalarıyla erkek bir filin kafatası üzerinde çalışmasını izlediler. Adamlardan biri dişlerin köklerini ortaya çıkarmak için kemikleri yontuyordu. Onlar tüm bu işlemleri izlerken diğer adam dişlerin tekini kemiksi kanalından kurtardı. Sonra ikisi birden dişi götürdüler. Ağırlık yüzünden sıska bacakları bükülüyordu. Devasa fil dişinin bir kancaya asılmış olan çadır bezinden tartıya yerleştirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Leon eğerden kayıp yükü ellerinden aldı. Kolayca uzanıp tartıya yerleştirdi. Dişin ağırlığı yüzünden tartının iğnesi deli gibi dönmüştü.
Yardımına teşekkürler genç dostum.
Leon döndü. Omzunun dibinde uzun boylu bir adam duruyordu. Roma asillerine benzeyen bir yüzü vardı. Kısa muntazam sakalı gümüş grisiydi ve parlak mavi gözleri sükûnetle bakıyordu. Kim olduğunu bilmemek imkansızdı. Leon Percy Phillips'in Swahili dilindeki adının Buvana Samavati yani gök gözlü adam olduğunu biliyordu.
Merhaba Percy.
Atından inen Penrod adamın kimliğini doğrulamıştı.
Penrod, çok iyi görünüyorsun.
Tokalaştılar.
Sen de öyle Percy. Son görüşmemizden bu yana hiç değişmemişsin. Herhalde bir şey isteyeceksin. Bu yeğenin mi?
Percy yanıtı beklemedi.
Fil dişi hakkında ne düşünüyorsun genç adam? Muhteşem efendim, hiç böyle bir şey görmemiştim. 61 kilo. Percy Phillips tartıdaki rakamı okuyup gülümsedi. Son yıllarda bulduğum en güzel fil dişi. Artık böylelerinden pek kalmadı. Hoşnutlukla başını salladı. Onu vuran mızmız İtalyana çok fazla. Küstah herif. 500 pound ücreti çok buldu. Safari bitince ödemek istemedi. Kendisiyle bayağı sert bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Sağ yumruğunun lekeli eklemlerini üfler gibi yaptıktan sonra Penrod'a döndü. Aşçıma senin için bir tepsi zencefilli çörek pişirttim. Çok sevdiğini hatırlıyorum. Penrod'un kolunu tutup hafifçe sıkarak kampın ortasındaki büyük çadıra doğru götürdü. Leon da yanlarına gelince bacağınızı nasıl yaraladınız efendim diye sordu. Percy güldü. Koca bir erkek fil çiğnedi. Ama bu 30 yıl önce ben daha acemiyken olmuştu. Hiç unutmadığım bir ders aldım o olaydan. Percy ile Penrod ortak tanıdıkları hakkında bilgi alışverişi yapmak ve birbirlerine kolonideki son haberleri aktarmak üzere kocaman çadırın kanatları altındaki katlanır koltuklara yerleştiler. Bu arada Leon da merakla etrafına bakınıyordu. Gelişi güzel yerleşimine rağmen belli ki kamp kullanışlı ve rahattı. Yerler tertemiz süpürülmüştü, kulübeler son derece bakımlıydı. Ana kampın yakınında kampa bakan tepenin yamacında kurulu beyaz badanalı ve saz damlı bungalov Percy'nin evi olmalıydı. Kamp düzenine uymayan tek şey Leon'un dikkatini çekmişti. Bobby ile ikisinin aldığı yıla ait bir Vauxhall otomobil kulübelerden birinin arkasına park edilmişti. Perişan haldeydi. Ön tekerleklerinden biri yoktu, ön cam çatlamış ve kirden dışarısı görünmez olmuştu. Motor kapağı araya sıkıştırılan kütük sayesinde açık duruyordu ve motor yakındaki bir ağacın altında duran darmadağınık iş masasına taşınmıştı. Birisi tamire kalkışmış ve ilgisini yitirip öylece bırakmışa benziyordu. Motor parçaları etrafa saçılmış, bir kısmı da şoför koltuğuna dizilmişti. Şasiyi tavuklar tünek olarak kullanıyordu ve pislikleri yüzünden neredeyse arabanın boyası görünmez hale gelmişti. ''Amcan avcı olmak istediğini söyledi, doğru mu?'' Leon kendisine hitap ettiğini anlayınca Percy Phillips'e döndü. ''Evet efendim.'' Percy gümüş sakalını ovuşturarak düşünceli bir tavırla Leon'u süzdü. Leon bakışlarını kaçırmadı ve bu da Percy'nin hoşuna gitti. Kibar ve saygılı ama kendinden de emin diye düşündü. ''Hiç fil vurdun mu?'' ''Hayır efendim.'' ''Aslan?'' ''Hayır efendim.'' ''Gergedan, bizon, leopar?'' ''Maalesef hayır efendim.'' ''Ne vurdun o zaman?'' ''Sadece birkaç tane Tommy ile Grant ama öğrenebilirim. O yüzden size geldim.'' ''En azından dürüstsün. Hiç tehlikeli bir hava katılmadıysan elinden ne gelir ki? Sana iş teklif etmem için iyi bir sebep söyle bana.'' ''Biniciliği mi iyidir efendim?'' ''Atlardan mı yoksa insanoğlunun dişilerinden mi söz ediyorsun?'' Leon kıpkırmızı kesildi. Cevap vermek için ağzını açtı ama tekrar kapadı. ''Evet genç adam, dedikodular çabuk yayılır. Şimdi beni dinle. Müşterilerimden birçoğu safariye ailelerini de getirir. Karılarını, kızlarını. İlk fırsatta onları baştan çıkarmaya çalışmayacağını nereden bileceğim?'' ''Leon, duyduklarınız neyse doğru değil efendim.'' diye itiraz etti. ''Ben duyduğunuz gibi biri değilim.'' ''Percy, burada düğmelerini ilikli tutacaksın.'' diye omurdandı. ''Binicilikten başka ne yapabilirsin?'' Leon araba enkazını gösterip ''Onu tamir edebilirim.'' dedi. Percy hemen kulak kabartmıştı. ''Leon, bende de aynı modelden var.'' diye devam etti. ''Aldığımda aynı durumdaydı. Her tarafını toparladım ve şimdi İsviçre saati gibi tıkır tıkır çalışıyor.'' ''Sahi mi? Tanrı aşkına! Lanet motorlar benim için tam bir muamma.'' ''Pekala, demek ki biniciliğin var ve araç tamir edebiliyorsun. Başlangıç olarak iyi. Başka atıcılığın var mı?'' ''Evet efendim.'' Penrod, Leon bu yılın başında alaydaki tüfekli atış yarışmasında valilik kupasını kazandı diye doğruladı. Atıcılığı iyidir, buna ben kefilim. Percy, ama kağıttan hedeflere, canlı hayvanlara değil. Onlar ıskalarsan seni ısırmaz, üstüne atlamazlar diye belirtti. Avcı olmak istiyorsan tüfeğin olmalı. O beylik Enfield'lardan bahsetmiyorum. Kızgın bir bizonun karşısında o bezel yatan tüfeklerin esamesi bile okunmaz. Gerçek bir av tüfeğin var mı? Evet efendim. Nedir? Holland & Holland Royal, .470 Nitro Express. Percy'nin mavi gözleri irileşti. Çok güzel diye itiraf etti. Gerçek bir tüfek. Henüz ondan iyisi yapılmadı. Ama bir de iz sürücü bulman lazım. İyi bir iz sürücü bulabilir misin? Evet efendim. Manyoro'yu düşünüyordu ama sonra aklına Loycott geldi. Aslında iki tane var.
Percy gözünü çadırın üstündeki dallarda uçuşan altın sarısı ve yeşil renkli ötücü kuşa dikti. Sonra bir karara varmış gibi göründü.
''Şanslısın, benim de yakında yardıma ihtiyacım olacak. Önümüzdeki yılın başında büyük bir safariye rehberlik edeceğim. Müşteri çok önemli biri.''
Penrod masum bir pozla, ''Acaba müşterin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt olabilir mi?'' diye sordu.
Percy irkilmişti. ''Bütün kutsal kişiler adına Penrod, bunu nasıl keşfettin?'' diye sordu. ''Kimsenin bilmemesi gerekiyordu.''
Penrod, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Londra'da Britanya ordusu başkomutanı Lord Kitchener'a bir telgraf gönderdi. Başkan seni tutmadan önce hakkında bilgi almak istiyorlardı. Savaş sırasında Güney Afrika'da Kitchener'ın komutasına görev yaptığım için o da bana telgraf çekti diye itiraf etti.
Percy bir kahkaha patlattı. ''Sen sinsi bir herifsin Ballantyne. Ben de burada Teddy Roosevelt'ın ziyareti bir devlet sırrı sanıyordum. Demek hakkımda iyi şeyler söyledin. Sana daha da borçlandım şimdi.''
Leon'a döndü. ''Bak senin için ne yapacağım. Kendini kanıtlama fırsatı vereceğim sana. Önce şu çöp yığınını toparlayıp çalışır hale getirmeni istiyorum.'' Başıyla paramparça arabayı gösterdi.
''İftihar edilecek bir iş çıkarmanı istiyorum, anladın mı?''
''Evet efendim.''
''O işi bitirince şu meşhur .470 tüfeğinle ondan daha meşhur iki iz sürücünü alıp ormana gider bir fil vurursun. Hiç avlanmamış bir avcıyı işe alamam. Fili avladıktan sonra dişlerini kanıt olarak getirmeni istiyorum.''
''Evet efendim.'' Leon sırıtıyordu.
''Av lisans alacak paran var mı? 10 pound'a mal olur sana.''
''Hayır efendim.'' ''Percy ben veririm.'' diye önerdi. ''Ama fil dişi de benim olur.'' ''Efendim siz parayı verin, dişlerden biri de sizin olsun. Ben de öbürünü alırım.''
Percy güldü. Çocuk iyi dövüşüyordu, pısırık değildi. Ondan hoşlanmaya başlamıştı. ''Uygundur evlat.''
''Beni işe alırsanız ne kadar ücret vereceksiniz efendim?''
''Ücret mi? Amcana bir iyilik yapıyorum. Senin bana para vermen lazım.''
Leon günde 5 şiline ne dersiniz diye sordu.
Percy bir şilin nasıl diye karşılık verdi.
''İki.''
''Sıkı pazarlıkçısın.'' Percy tuzağa düşmüş birinin ifadesiyle başını salladı ama elini uzatmıştı.
Leon uzatılan eli hararetle sıktı.
''Pişman olmayacaksınız efendim. Söz veriyorum.''
''Hayatımı değiştirdiniz. Bugün benim için yaptıklarınızın karşılığını asla ödeyemem.'' Ngong tepelerinden Nairobi'ye doğru giderken Leon sevinç içindeydi. ''O konuda fazla endişelenmene gerek yok. Sakın bunu seni çok seven amcan olduğum için yaptığımı düşünme.''
''Sizi yanlış anlamışım efendim.
Bak, yaptıklarımın karşılığını bana şöyle ödeyeceksin. Birincisi, alaydan istifa etmeni kabul etmiyorum. Bu yüzden seni yedeğe aldıracağım. İkincisi, doğrudan benim emrimde askeri istihbaratta çalışacaksın.''
Leon'un içinde bulunduğu dehşet yüzünden okunuyordu. Bir saniye önce artık özgür bir erkek olduğunu sanıyordu. Şimdi ise ordunun boğucu kurallarına yeniden dönmüş gibiydi.
''Efendim?'' diye ihtiyatla yanıt verdi.
''Önümüzde tehlikeli dönemler var. Alman Kaiseri Wilhelm son 10 yılda askeri gücünü en az 2 misli arttırdı. Eğitimi ve güdüleri yüzünden devlet adamı ya da diplomat olmaktan ziyade bir askerdir. Bütün ömrünü savaş eğitimi alarak geçirdi. Tüm danışmanları asker. Büyük bir imparatorluk kurmak için inanılmaz bir hırsa sahip. Afrika'da muazzam koloniler kurdu ama bunlar ona yetmiyor. Sana söylüyorum, onunla başımız derde girecek. Düşün, Alman Doğu Afrika'sı tam güney sınırımızda. Darüsselam onların limanı. Çok kısa zamanda bir savaş gemisini oraya getirtebilirler. Şimdiden Arusha'da üstlenmiş tam kapasiteli bir askari alayları var. Başında da Alman muvazzaf subayları bulunuyor. Alay komutanı von Lettow Forbeck sert, cin gibi bir eski asker. 10 günlük yürüyüşle Nairobi'de olabilir. Bu konuda Londra'yı Savunma Bakanlığı'nı uyardım ama onların aklı başka yerlerde. İmparatorluğun önemsiz bir bölgesinde orduyu takviye etmek için para harcamak istemiyorlar.
Tüm bunlar beni çok şaşırttı efendim. Durumu hiç bu yönden bakmamıştım. Güneydeki Almanlar bize karşı hep dostça davrandılar. Nairobi'deki göçmenlerimizle ticari ilişkileri gayet iyi. Ortak dertleri var.
Evet, aralarında iyi insanlar da var ve von Lettow Forbeck'ten hoşlanırım. Ama o da emirlerini Berlin'den ve Kaiser'den alıyor.
Leon, Kaiser Kraliçe Victoria'nın torunu. Şimdiki kralımız onun amcası. Ayrıca Kaiser Kraliyet Donanması'nın şerefli bir amirali. Onunla savaşa gireceğimize inanamıyorum diye itiraz etti.
Eski bir savaş atının iç güdülerine güven. Penrod bilmişçe gülümsüyordu. Neyse, ne olursa olsun hazırlıksız yakalanmayacağım. Gözümü sevgili güney komşumuzdan ayırmak niyetinde değilim.
Peki ben işin neresinde olacağım? Bu aşamada Alman Güney Afrika'sı ile güney sınırımız ardına kadar açık. İki yöne gidip gelmek serbest. Masailerle diğer kabileler en küçük bir sıkıntı çekmeden sürülerini kadastrocularımızın çizdiği sınırların kuzeyine de güneyine de götürebiliyorlar. Düzenli olarak Alman Güney Afrika'sına gidip gelen kabile fertlerinden biri muhbir ağı oluşturmanı istiyorum. Senin rolün gizli olacak. Ne yaptığını Percy Phillips'in bile bilmesi gerekmez. Arkasına gizleneceğin kimlik inandırıcı. Bir avcı olarak sınırın iki yanında özgürce hareket etmek için mükemmel bir mazeretim var. Doğrudan bana rapor vereceksin. Sınır boyundaki gözüm kulağım olmanı istiyorum. Leon, soru soran olursa muhbirlerin büyük hayvan izleyicisi olduğunu söyleyebilirim. Sürülerin özellikle erkek fillerin hareketlerini takip ediyorlar derim. Ki ben de her an nerede olduklarını bilip müşterilerimizi doğruca onların yanına götürebileyim önerisinde bulundu. Şimdi bu oyun heyecanlı ve eğlenceli olmaya başlamış gibiydi. Penrod başıyla onayladı. Bu Percy'yi de soru soracak başka kişileri de tatmin eder. Sadece işin içinde benim olduğumdan kimseye söz etme. Yoksa birkaç kadeh atmak için kulübe ilk gelişinde herkes öğrenir. Percy pek çenesini tutan biri değildir.